Merhaba, Nöbetçi Editör Programı'ndan hepinize selamlar gönderiyorum. Bugün nöbet sırası bende. Günlerden Perşembe. Yarın da Abdülhamit Bilici Bey, geçen hafta olduğu gibi Nöbetçi Editör Programı'nda sizlerle birlikte olacak. Biliyorsunuz bu programda mümkün olduğu kadar son gelişmeleri değerlendirmeye çalışıyoruz. Kendimize göre gündemde öne çıkan başlıklardan seçtiklerimizi sizlerle analiz etmeye, yorumlamaya gayret ediyoruz. Türkiye'nin son, zaten hiç gündem bitmiyor da, son 3 gündeki en önemli gündemi Alaaddin Çakıcı meselesi biliyorsunuz. Bugün itibariyle aradan yaklaşık 48 saat geçtikten sonra AKP'den bir açıklama geldi. Bülent Turan dedi ki soruşturma başlatılacak. Alaaddin Çakıcı'nın bu yaptıklarıyla alakalı böyle sözleri bizim kabul etmemiz mümkün değil tarzında bir şeyler söyledi. Ancak ne kadar hüsnü kabul gördü, bunu kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Öncelikle sözler çok ağırdı. Olay nasıl başlamıştı? CHP'nin MHP'yi eleştirmesiyle başlamıştı. Düşünce suçlarıyla alakalı Bahçeli'ye Kılıçdaroğlu'nun mafya liderlerini bırakması konusunda devreye giriyorsunuz. Düşünce suçlarıyla alakalı düşünceleri nedir gibi şeyler söylemişti. Sonra cevap Bahçeli'den gelmedi, Alaaddin Çakıcı'dan geldi. Alaaddin Çakıcı da yine sizin bildiğiniz gibi bundan 3-5 ay kadar önce hapishanede tutukluyken Devlet Bahçeli'nin girişimleri sonucunda serbest bırakılmıştı. Ve dolayısıyla da dışarıda dolaşmaya devam ediyor. Bir mektup yazdı. Kendisi el yazısıyla muhtemelen. Şu anda da görüyorsunuz. Bunu kendi tweet sayfasından paylaştı. Kemal Kılıçdaroğlu'na çok ağır içinde kelimelerin olduğu, kimine göre küfür olarak nitelendirilebilecek sözlerle Türkiye'nin ana muhalefet partisinin başkanına bir şeyler söyledi. Dolayısıyla da bir tepki alması gerekiyordu CHP'den. Sosyal medya üzerinden CHP şu ana kadar maalesef tam olarak yerine getirmediği muhalefeti kendisine karşı yapılan hakaretlerde de yapamadı. İşte bunun peşini bırakmayacağız vesaire açıklamalar oldu. Biraz böyle sosyal medyada etkili olan CHP milletvekilleri kabul etmiyoruz, Kılıçdaroğlu'nun yanındayız gibi şeyler söylediler. Ancak tabiri caizse pek çok kısım, muhalefet özellikle bu konuyu yiyip yuttu. AKP ne yapacak diye merak ediliyordu. Çünkü özellikle hatırlarsınız birkaç hafta önceydi sokak röportajlarında bir vatandaş Cumhurbaşkanı'nı eleştirdiği için daha akşamında aynı gün videonun yayınlandığı gece hem kendisi o vatandaş hem de röportajı yapan muhabir evinden gecenin bir yarısı paldır küldür gözaltına alınmıştı. Sonra bırakıldı. Birkaç gün sonra bir daha gözaltına aldı. Şimdi o vatandaş bir haftadır tutuklu. Bu kadar aslında hızlı tepki verebilen bir yargı sistemi var Türkiye'de. Ancak Alaaddin Çakıcı Türkiye'nin muhalefet liderine karşı bu ağır hakaretler içeren mektubuyla alakalı maalesef herhangi bir savcı şu dakikaya kadar harekete geçmemişti. Ta ki AKP'den bir açıklama gelene kadar. Kimileri şöyle yorumluyor. AKP'den bu açıklamanın gelmiş olması AKP tamam izin verdi, şöyle bir kamuoyunun tabiri caizse gazını alacak bir hareket yapın gibi biraz kamuoyu yorumladı. Çünkü biliyorsunuz bu tarz şeylerde evet biz çok sağlam duruyoruz, kendimize göre olaylara bakış açımız var deyip kendi tabanlarına bir mesaj vermeleri gerekiyordu. O mesajı verdiler. İşte soruşturma başlatılmıştır gibi çok ucu belli olmayan, arkası da belli olmayan bir açıklama oldu. Muhtemelen şimdi bir savcı üzerinden bir soruşturma başlatılacak. Arkasında kimse takip etmediği için bu konu kapalıp gidilecek. Daha önce pek çok konu olduğu gibi bu da yutulup kalacak. Ancak Türkiye'deki yönetim tarzının geldiği noktayı görme açısından önemli bir örnekte Çakıcı'yla Kılıçdaroğlu arasındaki bu atışma oldu. Her konu hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı'ndan henüz bir söz duyulmadı. Muhalefet liderleri bunlar kabul edilemez falan diye kendi kamuoyunlarında kendi taraftarlar arasında konuşuyorlar. Ancak böyle başkaca güçlü bir ses gelmiş değil. Daha önceki pek çok olayda olduğu gibi. Aslında en büyük tepkinin o sokak röportajında tutuklanan vatandaşla alakalı yapılması gerekiyordu. Sadece ne oldu biliyor musunuz? Sadece işte şurada, benim önümde de açık. Twitter'da Trend Topic'te o beyefendinin ismi İsmail'di, ismi zannediyorum, soyadını hatırlamıyorum. İsmail Bey Trend Topic'te yalnız değildir diye bir gün boyunca burada durdu. Ben de önümde görüyorum. Sonra da kayboldu gitti. Bir haftadır adam içeride. Muhtemelen kimse sormayacak. Canları ne zaman isterse o zamana kadar da içeride tutacaklar. Çakıcı olayının da böyle olacağını tahmin ediyorum. Bunu nereden söylüyorum? Biliyorsunuz Çakıcı hapisteyken de mahkemeye çıkmış. Mahkemede tutanaklar var. Her yerde araştırırsanız internette bulursunuz. Orada da Erdoğan'la alakalı çok ağır sözler söylemişti. Yezid demişti. Başka şeyler söylemişti. Ancak bu sözlerle alakalı hapisteki adam bırak hapiste durmaya devam etmelisini. Hapisten çıkarıldı. Hiç onları sanki söylenmemiş gibi yapıldı. Ve şimdi evet Rizeli Yezid demişti. Bu haberler var. Oradan da yetinmedi. Kılıçdaroğlu'na da hakaret dolu bir mektup yazdı. Şimdi asıl mesele şu. Bülent Turan mahkeme yani soruşturma başlıyor açıklaması yaptı ama soruşturma ne kadar başlatılabilecek, nereye gidebilecek bu tahmin etmek zor değil. Herhangi bir sonuç çıkmayacak. Dolayısıyla asıl yorumlardan bir tanesi şu. Türkiye'de artık kontrol çok fazlasıyla el değiştirdiği için aslında Alaaddin Çakıcı'nın Kılıçdaroğlu'nun özelinde Türkiye'de siyasete, daha doğrusu MHP dışındaki siyasete mesaj verdi ve kimi yorumlara göre de Erdoğan'a mesaj verdi. Dolayısıyla da zaten daha önce Erdoğan'la alakalı sözlerini az önce arkadaşlar da paylaştı. Bu sözlerin yeni Kılıçdaroğlu'na karşı söylenmiş olması yetmiyor. Aynı zamanda Erdoğan'a karşı da bir mesaj olduğunu, artık iplerin kendi ellerinde olduğu mesajı olarak yorumlayanlar var. Şimdi bu soruşturma meselesinin nereye gidip gitmediğini buradan anlayabiliriz. Üstü kapatılıp hiçbir şey yokmuş gibi kulakların üzerine yatıyorlarsa bilin ki kendilerine göre birisi mesaj vermiş, öteki de o mesajı almıştır. Türkiye siyaseti böyle siyasetçiler arasında değil, siyaset çemberinin dışındakiler tarafından artık yönetilmeye başlamış olduğunu görüyoruz. Üzücü taraflarından bir tanesi bu. Gerçi Çakıcı Kılıçdaroğlu yerine Erdoğan'a deseydi, Erdoğan kendisini savunabilecek mahkemeler bulabilir miydi? O da tartışma konusu. Bu kadar hakaretleri edeni içeride tutamadığı gibi dışarıdakini de içeri aldırması çok mümkün gözükmüyor gibi. Bu konu böyle ilerliyor. Bakalım nereye doğru gidecek. Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi Erdoğan'ı tenkit ediyorum. Ses Bahçeli'den geliyor. Bahçeli'ye eleştiriyorum. Onun sesi Çakıcı'dan geliyor demişti. Böyle farklı farklı yerlerden sesler geliyor. Hepsi birbirine mesajlar yolluyor. Erdoğan için de zor zamanlar tabii. Bir taraftan Berat Albayrak meselesi. Öbür taraftan Bahçeli ile sürdürmek zorunda kaldığı siyasi ilişkiler açısından baktığımızda Erdoğan açısından siyasetin en azından bugünlerde kolay olmadığını söyleyebiliriz. Bunu şuradan da anlıyoruz. Hemen öteki gündeme geçiyorum. O da Merkez Bankası meselesi. İşin doğrusu ben bulunduğumuz yer itibariyle çok erkenden kalktım. Burada saat sabah 5 civarıydı. Türkiye'de galiba öğleden sonra 3 oluyor. O civarlarda kalktım. Böyle haberlere bakarken bir anda karşıma Merkez Bankası'nın faiz oranlarını 4,75 puan birden yani 10,25'ten 15 puana çıkardığını gördüm. Yani bu normal şartlarda birisi söylese inanılacak bir şey değil. Her tarafta haber olmuş. Demek ki yapmış. Bu şu anlama geliyor. Son 10 yılda Türkiye'deki faiz arttırımının en yüksek oranı bugün oldu. Bugün itibariyle faiz 10,25'ten faiz oranları Merkez Bankası kararıyla 15'e çıkarıldı. Bu şunu anlıyoruz. Dolarda çok ani yükselişler var. Normalde faiz kararları yükseltmeler ve indirmeler hem döviz seviyesinin ayarlanması hem yatırımcının korunması bir taraftan da enflasyon kontrolü için yapılır. Ancak benim buradan anladığım sadece ve sadece dolar seviyesini bir yere getirmek için yapılmış. Bir kere bu işin bu tarafı. Öbür taraftan daha dün Erdoğan daha dün üzerinden muhtemelen 24 saat geçmedi. Şimdi biz bu programı yayınladığımızda belki 24 saat üzerinden yeni geçmiş olacak daha dün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde Erdoğan bir konuşma yaptı. Daha önceki konuşmalarına benzer bir konuşmaydı bu. Merkez Bankası'ndaki görevden alma, ekonomi bürokrasisinin değişmesi, bakanın değişmesi gibi konuların çerçevesinde Erdoğan yine faizlerle alakalı konuştu ve dedi ki yüksek faiz ekonomimiz için kaldırılabilecek bir durum değildir. Faizlerin düşük olması gerekiyor. İşte ne diyor? Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz lazım. Bunu şundan söylüyor. Normalde bir ekonomist olaya bakarsa şöyle der. Evet yüksek faizler olmasın, faizler düşük olsun, paralar bankalara gitmesin, faizlere gitmesin, onun yerine yatırımlara yönelsin, işsizlik artmasın, yatırımcı güçlensin falan filan meselesi. Peki daha bunun üzerinde 24 saat geçmeden ve Erdoğan'ın bizzat kendi müdahalesiyle değiştirdiği Merkez Bankası Başkanı yakın tarihimizin en yüksek faiz artışlarından bir tanesini yaptı. Bunu Erdoğan'dan izinsiz yapması mümkün değil. Yani hiçbir şartla mümkün değil. En ufak bir harekette bile izin alması gerekiyor. Çünkü şartlar oraya doğru gitti. Her ne kadar özel olması gerekiyorsa da Merkez Bankası. Ancak herkes biliyor ki bildiğimiz o bir bürokrat gibi görev yapıyorlar. Ve Erdoğan'dan izinsiz yapması mümkün gözükmüyor. Ancak baktık 15, %15'e çıkardı faizleri. Yani diyor ki ben biraz doları toparlamam lazım. Paranın buralara doğru gelmesi lazım. İnsanların dövizlerini bozdurması, faize doğru yönelmesi lazım diye düşünüyorlar. Başka bir alternatif yok bunun. Dolar evet bir miktar geriledi. Ancak bu kadar bu tarihi yükselişe rağmen çok daha fazla aşağı gelmesi gerekiyordu, gelmedi. Bu neden biliyor musunuz? Kimse bir şeye güvenmiyor. Merkez Bankası'nın hareketlerine de güvenmiyor. Türkiye'nin yatırım olarak rahatlayacak bir ülke olduğuna da güvenmiyor. Türkiye'deki yatırımcı da güvenmiyor, yurt dışı yatırımcısı da güvenmiyor. Güven olmadığı için bu faizleri %15 yerine %25'e de çıkarsalar, onun nereye doğru gideceğini insanlar kestiremeyeceğinden belli bir yere kadar gerilecek. Ancak Türkiye'deki adaletsizliğin, hukuksuzluğun öngörülebilir olmamasının sebebi olarak dolardaki yükselişi frenleyebilmeleri çok da mümkün gözükmüyor. Şu an itibariyle dolar belki 7.60'larda, 7.70'lerde falan seyrediyor. Dün Erdoğan'ın açıklamasından sonra biraz daha hareketlenmişti, azıcık yükselmişti. Şimdilik Merkez Bankası %15'e çıkardı. Erdoğan yönetiminin düşük faiz politikası tepe taklak gitti diyebiliriz. Bundan sonra nasıl bir hareket izleyeceklerini gerçekten kestiremiyorum ben şahsen. Ancak şunu söyleyebiliriz ki doların fendi Erdoğan'ı yendi diyebiliriz. Sebebi de bu kadar yüksek dolara karşı Erdoğan yıllardan beri iktidarını ilk gününden beri savunduğu düşük faiz politikasını da kendi en yakınındaki bürokratla delmiş geçmiş oldu. Arkasında durulamayan vaatlerden bir tanesi daha. Böyle olunca ne oluyor biliyor musunuz? Hiçbir söze güvenilmiyor. Ekonomide de şu vardır. Eğer ortada güven yoksa ve beklentiler karmaşa yönündeyse siz ne yaparsanız yapın ekonomiyi düzeltmeniz mümkün değil. Faizlerin yükseltilmesi kararı teknik olarak baktığımızda yanlış bir karar değil, doğru bir karar gibi gözüküyor. Ancak faizlerle beraber yapılması gereken en az 10 maddelik daha Türkiye'nin çok yapısal meseleleri var. Bir tanesi boşa akan paraların durdurulması, bir tanesi hukukun yeniden geriye gelmesi, muhtemel yatırımcıların karşılaşabilecekleri sorunlarla alakalı hukukun adil bir şekilde işlediğini bilmesi meselesidir ki bunları çok yapabilecek durumda değiller. Bunlar olmadıktan sonra faizi ne yaparsanız yapın. Şöyle düşünün, 4 tane faktörün parametrenin olduğu sonucu etkileyecek parametre var. Siz bir tanesiyle oynuyorsunuz ancak ötekiler hep diplerde seyrediyor. O bir tanesiyle istediğiniz kadar oynayın, sonucu alamayacaksınız. Kendi kamuoyuna nasıl mesaj verir? Onu da zaman içinde anlayacağız. Kendi kamuoyuna hep düşük faizden bahsederken, şimdi Merkez Bankası Başkanı'nı yeni değiştirdiği başkanın %15'e çıkarmış olması, muhtemelen kamuoyuna bir yoklama yapacaklar. Bu yoklama sonucunda aldıkları tepkiye göre, belki anket sonuçlarına göre kime yüklenmeleri gerekiyorsa oraya doğru bir kere daha yüklenirler. Daha önce yapmadıkları şeyler değil. Merkez Bankası'nın bu faiz kararı gündemde çok yüksekti de hemen arkasından korona meselesiyle alakalı trajikomik olaylardan bir tanesine daha sahne olduk. O da Fahrettin Koca'nın açıklaması. Diyor ki korona ile mücadelede yeterince kaynağımızın olduğunu söyleyemeyiz. Böyle söyledi. Yeterince kaynağımız yok dedi. O zaman şimdi bütün kamuoyu şunu sormaya başladı. Madem korona ile mücadelede yeterince kaynağımız yok. Bunu neden söylediğini şöyle tahmin ediyorum. Çünkü artık engellenemez bir hale aldı korona salgını özellikle Türkiye'de ve özellikle de İstanbul'da. Ben kimle konuşsam eşten, dosttan, çevreden ya da nereden görsem ya kendileri ya çok bir yakınları koronaya yakalanmış durumdalar. Ben anladığımı söyleyeyim. O konuya çok girmeyeceğim. Korona yasaklarıyla alakalı 65 yaş şu saatte girsin, 20 yaşından altı bu saatte dışarı çıksın, hafta sonu böyle olsun, hafta içi şöyle olsun, lokantalar evlere servis yapsın gibi o karma karışık problem yumağının içine girmek istemiyorum. Onu zaten herkes yeterince konuştu. Kimse çözemedi. Ben de burada çözecek değilim. Ancak neden böyle konuştuklarını şöyle tahmin ediyorum. Dünyanın hemen her ülkesinde, hemen her ülkesinde diyebilirim ki korona ile alakalı almaları gereken tedbir varsa onu sert bir şekilde alıyorlar. Mesela diyorlar ki kapatıyoruz. Ülkenin şu bölümünü kapatıyoruz. Şuralara sadece mecbur olanlar gidebilir, işlerini yapabilir. Onun dışındakiler evde oturmak zorunda. Ancak bir devlet bunu yapınca diyor ki o zaman da ben evde otur dediğim halkıma, iş yeri sahiplerine destek veriyorum. Bu destekte kimisi aylık olarak direkt hesaplarına para yatırıyor. Kimisi işsizlik maaşı adı altında insanlara çalışamadıkları sürecinde para veriyor. Kimisi de işletmelerini yürütemeyen firmalara ya çok uzun vadeli ve neredeyse değil sıfır faizde paralar veriyor ya da direkt olarak o işletmenin büyüklüğüne göre destek olarak para çıkıyor. Bunu diyebilmesi yani bir ülkenin yasakları getirebilmesi için bunu diyebilecek kadar hazinesinin güçlü olması gerekiyor. Normalde biz bekleriz ki Türkiye hazinesi de güçlü olsun. İnsanlar vergilerini ödüyorlar, çatır çatır ödüyorlar. Büyük firmalarla alakalı tartışmaları zaten hepimiz biliyoruz. Vergiler çinlenler vesaire onları biliyoruz. AKP'ye yakın şirketlerden bahsediyorum. Ama gerek deprem vergileri, gerek işsizlik maaşları, gerek Bağkur paraları bunları topluyorlar. Otomobillerden aldıkları, yakıtlardan aldıkları vergiler, herkes mecbur vermek zorunda kaldığı vergilerin zaten ne kadar dağlar gibi olduğunu biliyoruz. Sadece yakıt için %30'u gerçek parası, geri kalan %70'ini vergi olarak ödediğini herkes biliyor. Gibi bir sürü paralarını insanlar ödüyorlar. Bekliyorlar ki bu zor zamanlarda devlet sahip çıksın. Ancak devlet maalesef kasası farklı yerlere harcandığı için kasasında para kalmadığından topluma yardım edecek hali kalmadı. Yardım edemeyince de böyle biraz bu saatte bu çıksın, öteki saatte o şey çıksın diye günü geçiştirmeye çalışıyor. Aslında Merkez Bankası'nın faiz kararı, korona ile ilgili mücadelede paranın bulunamayışı gibi ekonomik sıkıntılar ardı ardına götürürsek, yani bu anlamda Erdoğan yönetiminin çok zor zamanlar geçirdiğini söyleyebiliriz. Demirel'in meşhur bir sözü vardı. Mutfaktaki yangın, ya tencerenin düşüremeyeceği etkiler yoktur diye. Böyle tencere meselesi artık gündeme gelince gerçekten Erdoğan yönetiminde çok sıkışmış olduğunu söyleyebiliriz. Fahrettin Koca meselesinin önemli bir ayrıntı daha var. O da diyor ki insanlar, kaynağımız yok demek ne demek? Biraz isterseniz şöyle rakamlara bakalım deniyor. Mesela sadece Diyanet'e 2020 yılı için ayrılan para 10,5 milyar TL. 2021, 2022, 2023'ü şöyle bir projeksiyon yaptığımızda 50 milyar TL'ye yakın sadece Diyanet'e aktarılacak para var. Diyanet'in zaten bütçesi görüyorsunuzdur siz de sağda solda. 8 tane bakanlığın bütçesinden daha fazla. Enteresan güzel bir tweet gördüm. Diyor ki bir tanesi daha on binlerce de like almış. Diyor İslam da bunu gerektirir diyor. Şu anda Diyanet sağlık meselesi önemli. Desin ki ben fedakarlık yapıyorum. Benim kendi bütçemi siz bırakın. Sağlık için, sağlık çalışanlarına, koronavirüs araştırmalarına verin diyor. Dolayısıyla da biraz sorunlarımız çözülsün diyor. Ancak maalesef nasıl böyle bir tam takır hale geldiyse bütçeler bir şekilde çözemiyorlar. Çözmek mi istemiyorlar? Ne kadar kamuoyunun yanındalar gerçekten anlamak çok zor. Bu anlamda yani bütçelerin ayarlanması, organize edilmesi meselesi şeffaf bir şekilde yapılamadığı için biz de bir şey anlayamıyoruz. Türkiye'de kamuoyu da anlayamıyor. Sadece olup bitenlere, duyduklarına inanmak zorunda kalıyor. Kimisi inanıyor, kimisi inanmıyor. İnanmayanlardan kimisi konuşabiliyor, kimisi konuşamıyor. Konuşanlar da eğer bir yerde radara takılırsa alıp götürüyorlar. İşte bahsettiğim gibi hapishaneye atıyorlar, Silivri'ye götürüyorlar. Dolayısıyla böyle ekonomide, sağlıkta çok zor günler geçirildiğini hep beraber görüyoruz. Bir tanesi vardı, aşıyı buldum, bulacağım, 29 Ekim'de ilan ediyorum falan diyordu. Ondan da bir ses çıkmadı. Şimdi Sağlık Bakanı diyor ki işte 1 milyon baz Avrupa'dan, 10 milyon baz Çin'den alabiliriz falan diyor. Ancak bunun için ne kadar para var? Aşı ihtiyacı olanlara parayla mı satacaklar? Yoksa satmayacaklar mı? Bunları da hep beraber göreceğiz. Muhtemelen aşıyı bedava yapabilme ihtimalleri çok düşük. Oradan da ticari bir beklenti içine girerler mi? Onu zamanla göreceğiz. İşte 10 dolar alıp millete 50 dolara aşıyı satma ihtimalleri var mı? Bilmiyorum. Bilmiyorum.